Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Want Media Network'ün Emirgen stüdyolarından uzun bir aradan sonra yeniden podcast'imizle beraberiz. Bugün sürpriz bir konuğumuz var. Ayşegül, Want Media Network'ün her şeyi, yapımcısı, benim podcast'lerim de yapımcısı. Beni podcast çekmeye de o ikna etmişti. Ama podcast'ler üzerine konuşmayacağız. Bu şimdi değişik bir şey oldu. Normalde Ayşegül bütün bu kayıtların alınmasını, stüdyonun doğru düzgün olmasını, her şeyin yerinde olmasını, kameraların doğru yere bakmasını, konuğun burada olmasını, ne konuşacağımızı vesaire her şeyi o koordine ediyor. Şimdi beraber yapıyoruz. Bakalım nasıl olacak? Sizlerle beraber göreceğiz nasıl olacağını. Biz Ayşegül'le ODTÜ'den arkadaşız 25 sene önce de. Ama sonra Ayşegül çok enteresan işler yaptı. Astrolog oldu. Bugün astrolojiyle ilgili konuşacağız. Dünya Kadınlar Günü ve astroloji. Günün teması.
Değişik bir tema oldu
değişik,
bu sefer.
Değişik, ilginç bir yayın olacak. Lütfen bizi dinleyin. Şimdi şöyle başlamak istiyorum Ayşegül. Direkt konuya girelim bence. Bu yani herkes geleceği öğrenmek istiyor. Ben ilk yayınımı da Sertaç'la yapmıştım.
Evet.
Falcılık ve yapay zeka üzerine. Belki astrolojide de yapay zekanın rolünü sonra konuşuruz. Ama nedir bu astroloji? Nerede çıkmış? Yani kim icat etmiş bunu? Böyle çok eski bir şey mi? Yeni mi oldu? Bir onun tarihçesini anlatır mısın? Sonra bazı detay sorularım var.
Yani şöyle düşünmek lazım. Astroloji insanlık var olduğunu bildiğimiz andan itibaren ilk zaten güneşi çizmiş insanlar.
Evet.
Sonra da görebildikleri tek ışık. Yani yaşıyorsun, gün doğuyor, gün batıyor.
Ay çıkıyor. Bir şekilde
ay çıkıyor ve bu arada bir şeyler daha var ışık. Bunların hepsini çizmişler ve hareketlerini takip etmişler. Yani ilk arşive bakıyorsun dünya üstünde 10 bin yıl önce böyle tabletlerin girdiği dosyalar
var. Orada da
güneşin, ayın ve adını koyamadıkları gezegenlerin hareketleri
evet.
var.
Ona yıldız diyorlar herhalde değil mi? Ne olduğunu
yani
bilmiyorlar
işte
çünkü.
Böyle şekiller çizmişler evet. kendilerince. Daha büyük, daha kahverengi falan gibi böyle şeyler var. Ama yani astroloji dediğin şey aslında istatistiki bilgi.
Evet. Ha. Bunları takvim yapmak için takip etmişler diye ben biliyorum. Niye? Çünkü işte mesela Mısırlılar İşte her sene Nil Nehri taşıyor.
Evet.
İşte ekinlere zarar ne zaman taşıyacak ona göre hazırlanalım diyor.
Evet.
Onu o gök cisimlerinin hareketlerinden takip ediyor. İşte Meksika'da bilmem ne Aztekler yine aynı şekilde o gök cisimlerini takip ediyor. Ama sonra bakıyorlar ki bu gök cisimlerin hareketleriyle insanların bireysel hareketleri arasında
bir
ilişki var. Şimdi burası ilginç.
Şimdi şöyle ilk başta aslında bir şey takip etmek için yapmıyorlar. İlk başta bir şey takip edebildiklerini fark ettikleri için bunları istatistiki bilgi olarak toplamaya başlıyorlar. Ondan sonra fark ediyorlar ki işte birinci, ikinci döngü, üçüncü döngü geldiğinde gerçekten bir doğa olayıyla birlikte
döngü
geliyor.
Ne?
Yani işte ay bilmem nereye geldiğinde, bilmem kaçıncı mevsimde diye yazdıkları yerlerde bakıyorlar ki nehir
taşıyor,
mahsuller yok oluyor. O yüzden işte ona göre bir şey yapmak lazım. Yapsak mı acaba diye bakıyorlar. Böyle bir neden sonuç ilişkisi değil. If that then this
evet.
gibi
yani
bir
korelasyon var aslında. Korelasyonu görüyorlar. Diyor ki ay şuradan şuraya geçince böyle bir doğa olayı oluyor.
Evet yani o korelasyonu
kurduktan
sonra.
Güneşi de görüyorlar,
sonra
mevsimleri görüyorlar.
Evet.
Peki şimdi buraya kadar her şey aslında bir doğayı makine gibi düşünelim. İşte orada o geçtiği zaman burada bu olay oluyor gibi bazı korelasyonlar var. Şimdi ama astrolojide daha ilginç bir şey var. Şimdi astrolojide diyor ki ya senin doğduğun gün ve saatte yıldızları şekline göre senin hayatındaki bazı şeyler belli oluyor. Ben bunları öngörebilirim diyor. Diyordun ya da. Nasıl oluyor?
Diyorum.
Evet. Bu da bir korelasyon değil mi?
Evet bu da bir korelasyon. Şimdi şöyle gökyüzü bir kere geldiği bir pozisyona bir daha gelmiyor.
Yani tarih içinde her pozisyon tek.
Tek.
Evet.
O yüzden zaten astrolojiyi bilim olarak adlandıramıyoruz. Yani bir kimyager olarak aslında benim bu işi yapmam çok zor.
Evet.
Kendimle çelişiyorum
niye
devamlı.
Sen normalde bir bilimde birçok olay tekrarlandığı için istatistiksel analizle o korelasyonları daha net görebilirsin.
Evet yani karbon tekse yani karbonun bir moleküler yapısı var ve
evet.
herkes için o karbon aynı karbon.
Evet.
Yani Ussal'ın karbonu ile benim karbonum farklıdır diyemiyorsun.
Evet.
Ama Ussal'ın haritasıyla Ayşegül'ün haritası farklı.
Farklı.
Çünkü senin doğduğun yerde doğduğun andan bulunduğun noktadan gökyüzünün görüldüğü şeklin bir snapshot'ını alıyorsun.
Evet.
Ve o senin pin kodun haline geliyor.
Evet.
Astrolojinin bilim olarak adlandırılamamasının sebebi de o pin kodundan bir tane daha yok.
Dolayısıyla
ve
deney yapamıyorsun.
Deney yapamıyorsun.
Tamam.
astrolojinin ve astrolojinin genel mantığı bu.
Peki.
Ama
şimdi bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir astroloji nasıl, burçlar falan işte astroloji oluyor ama ondan daha detaylı bir aslında haritadan bahsediyoruz. Biz burç orada sadece güneşin
bulunduğu
olduğu
yer. Senin doğduğun aslında güneş burcumuzu
yani
söylüyoruz.
Yani mesela benim güneşim koç burcun demiş, ben koç burcuyum. Evet. Ama benim başka gezegenlerim, başka yıldızlarım da başka burçlarda, onlar da başka şeylerimi
ifade ediyor.
Şimdi benim doğduğum tarih ve saat ve yerde sen aslında o haritayı şimdi bilgisayar yardımıyla çıkarabiliyorsun. Eskiden bilgisayar yoktu. Nasıl yapıyorlardı bunları? Eskiden de çünkü astroloji vardı, değil mi?
İstatistiki bilgiyle yine yani.
Tahmin ediyordu o zaman.
Şöyle, güneşin hangi gün nerede olduğunu biliyoruz. Eskiden daha büyük bir mühendislik işi.
Evet, yani 50 yıl önce de bunu götürebiliyorsun.
Götürebiliyorsun çünkü efemeris diye bir kitap tutuluyor. Hmm. Her gün hangi derecede bulunuyor bu güneş? O yüzden hep astrologlar büyük kütüphanelerin bulunduğu yerlerde daha fazla. Çünkü bu istatistiki bilgiye ulaşmak daha kolay ve veya el verilme hali.
Anladım.
El vermek aslında birisine böyle bir mucizevi bir fal eli vermek kıvamında bir şey değil. Bir önceki efemerisi ona aktarmak ve bir önceki döngüler, yani geçtiğimiz 30 yıl boyunca astrolog olarak çalışmış birisinin tuttuğu datayı
evet.
aktarıyor. Evet. Ve diyor ki işte Satürn şuradan şuraya geçtiğinde dünyada bunlar bunlar ya da kendi bölgesinde bunlar bunlar oldu.
Peki sen şimdi çağımızda yaşayan bir astrolog olarak haritaları bilgisayara çıkarttırabiliyorsun.
Evet.
Sonra,
çok şükür.
Sonra, yani o benim doğduğum günü çıkarttın. Bugünü evet. çıkarttın. Hatta bu seneki hareketleri görebiliyorsun. Çünkü zaten
tabii
onlar
ki.
Fizik kurallarına göre hareket
tabii
ediyorlar.
Ki.
Şimdi sonra ama burada işin bir yorumlama kısmı var.
Evet.
Yani burası da işte sanat kısmı.
Aynen.
Burada ne yapıyorsun?
Burada ne yapıyorsun? Şimdi öncelikle daha önce benzer konumlarda olan... göstergelerde neler olmuş onları inceliyorsun. Yani bunun işte ne kadar çok okursan daha önceki hikayelerden, ünlülerden, daha önceki astrologların önerilerinden veya yönergelerinden çıkarak işte ilk günden itibaren okumaya başlıyorsun. Güneş Koç'ta işte bilmem kaçıncı derecedeki bir haritaya Satürn bilmem hangi burçtan bilmem ne derecesi yaparsa ne oluyor? Sonra bolca harita bakıyorsun. İşte 10 bin saat kuralına
göre 10 bin saat, 10 bin saat kuralı değerli dinleyiciler, bir işi 10 bin saat yaparsanız orada uzmanlık ediniyorsunuz diye, değil mi? Malcolm Gladwell'in kitabından.
Evet.
Yani çok şeyi bir şeyi yaparak öğrenmek aslında. Tam astrolojide öyle bir şey.
Öyle bir şey. Yani biraz öyle bir şey. Şimdi çok farklı yönleri var. Sen oraya da gelmek istiyorsun biliyorum.
Evet.
Farklı...
Bir okulu var mı bunun?
Var tabii
Gidebilir
ki.
Miyiz?
Tabii ki.
Hmm.
Yani Türkiye'de birçok iyi astroloğun kendi eğitimlerini verdiği astroloji okulları var. Astroloji eğitimleri var. Ben de 2014'ten beri eğitim veriyorum. 3 yıllık bir eğitimi var astrolojinin. Basic astroloji işte, temel seviye astroloji, orta seviye astroloji. Profesyonel astroloji gibi adlandırılan, herkesin kendine göre koyduğu
şeyleri
bunun
var.
Bir isminin önemi yok. Ama her hafta en az 3 saatlik 4 saatlik bir kurs olmak üzere 3 dönem diye düşün. Bu 3 dönemi bitiren kişiler eğer gerçekten yeteri kadar örnekle beslenmişse bu işin algoritmasını ve istatistik okumanın nasıl bir şey olduğunu algılayabildiyse iyi bir astrolog olarak ama şöyle düşünmek lazım. Nasıl bir mühendis, inşaat mühendisi, üniversiteden mezun olduğunda ne kadar inşaat mühendisi de olsa da
o kadar.
Astrolog da o kadar yani.
Peki,
bu işi yapa yapa.
Bunu, yani sonuçta söylediğin şey fizik kurallarıyla hareket eden haritalar. Yani bunu anlayabilmek için aslında önden de bir eğitim almak gerekmiyor mu biraz? Ne bileyim, fizik, matematik.
Astroloji aslında biraz, yani tabii ki biraz matematik bilgisine ihtiyacım var. Kafanın biraz... Analitik çalışıyor olması lazım. Orası çok net. Ama bir yandan da yeni bir dil öğrenmek gibi. Yani İtalyanca, Fransızca öğrenmek gibi. Çünkü sembolleri öğreniyorsun. Hmm. Onların birbirleriyle olan ilişkilerini öğreniyorsun. Bir yandan da şöyle düşünmek lazım. Ailevi ilişkileri işin içine katıyormuşsun gibi yani. İşte Merkür nasıl iletişim içerisindedir? Venüs'te onunla açı yaparsa nasıl bir insani boyutlar katıyor?
Gezegenlerin hareketlerini.
O sanat yorumu da oradan geliyor aslında.
O tabii
aslında.
Senin insani boyut dediğin şey o hareketlerin zamanla yol açtığı demeyelim de ilişkili olduğu durumların kolay anlaşılsın diye insanlaştırılmış, hikayeleştirilmiş hali. Aslında orada bir insanilik yok. Ya ben bunu biraz şeye benzetiyorum. Bu işte normal tıp fakültesinde öğretilen tıp var. Bir de mesela Çin tıbbı var. Onlar da yıllardır. Mesela Çin'e gidersen iki fakülte var. Bir Çin tıbbı fakültesi var, bir normal tıp fakültesi var. Eczaneye giriyorsun. Çin ilaçları, normal batı modern ilaçları diye ayırıyorlar. İki sağda biri var, solda biri var. Bu da onun gibi yani. Aslında bu da biraz böyle el yordamıyla diyelim, değil mi? Yani işte hikayelere dayanarak, işte hareketlere, görüntülere, bugünkü yansımasına dayanarak bazı şeyleri öngörebilmek için böyle yüzyıllar içinde geliştirilmiş bir pratik.
Pratik var tabii ki. Şöyle istatistiki bilgi, şimdi mesela hani astrologlar bilmem neyi bildi, bilmem neyi bilemedi falan gibi durumlar oluyor ya. Aynı gezegen etkilerinin ya da planet hareketlerinin diyelim farklı farklı sonuçları olmuş yüzyıllar boyunca.
Evet.
İşte bir tanesinde bir krallık yok olmuş, bir tanesinde Haçlı seferleri olmuş, bir tanesinde inanılmaz yangınlar çıkmış, depremler olmuş filan. Mesela böyle bir etkiyle karşı karşıyayız. Şimdi her astrolog kendi bakış açısıyla, kendi daha önce incelediği haritalar nezdinde çıkardığı sonucu bir yorumu katıyor.
Evet.
Oradaki bildi bilemedi olayı da buradan.
Yani bu bir savaşa
çıkıyor
mı neden olacak, yoksa bir...
Yoksa bir depreme mi neden,
evet,
ya da anladım, neden olacak demeyelim. Olduğu zaman
evet, korelasyon.
Böyle bir ihtimalden mi bahsediyoruz ileride bir tarihte? Bir deprem ihtimalinden mi bahsediyoruz, bir yangın ihtimal? Şimdi en çok hatırlanan ve istatistiki tutulan konlarda hep
tarihsel büyük kötü olaylar.
Tarihsiz felaketler,
evet, doğru.
Yani. O yüzden de hep özellikle bizim ülkemizde felaket tellallığı olarak da adlandırılan bir yapısı var astrolojinin.
İyi şeylerin şeyi tutulmuyor çünkü.
Çetelesi tutulmuyor.
Doğru.
Aynen
doğru.
Öyle.
Peki şimdi sana aslında onu soracaktım. Hep aklımda olan bir soru. Yani normalde bunu hep insanlar için biz konuşuyoruz, değil mi? Şu doğduğun tarihte gökteki harita böyleydi. Onun devamında da bugün şöyle şeyler olabilir diye. Yani bugünkü yıldızların pozisyonuyla o günkü pozisyonu mukayese ederek bazı şeyler yapıyorsun. Öngörülerde bulunuyorsun. Peki bunu canlı olmayan kavramsal
şey
işte ülke gibi gene o da oluyor mu?
Tabii ki. Tabii ki. Yani işte seçim sonuçlarını, ne bileyim savaş potansiyellerini ya da işte mecliste olabilecek
olayları da
ya da
benzer şekilde.
Evet.
Peki bunu pratikte yaparken, şimdi sen yıllarca da yaptın. Aslında iş başka bir noktaya gidiyor, değil mi? Çünkü karşındaki, yani biraz burada şey yok mu? Ya herkesin hayatı birbirine benzer aslında.
Evet.
Herkesin merak ettiği şeyler benzer, dertleri benzer. Dolayısıyla senin öngörebileceğin şeyler de benzer. Yani burada iş biraz başka bir noktaya gidiyor. Öyle değil mi? Yani senin elinde bir veri var ama biraz da o benzerlikler belki önem kazanıyor diye düşünüyorum. Belli prototip insanlar geliyor sana da.
Yani aslına bakarsan prototip olarak düşündüğümüz hikayelerin arkasında çok fazla incelikler var. Yani herkes kendi şahsına münasır hayatlar yaşıyor.
Evet.
Bizim hani işte aynı anda ODTÜ'den mezun olduğumuz ve senin bambaşka bir yola girmem, benim de kimyayı hiç yapmadan IT sektöründe senelerce çalışıp ondan
sonra astrolog olmam,
sonra da podcast işine girmem gibi böyle fantastik şeyler var hayatımızda. Evet, belirli prototipler var. Yani işte güneş ikizler olan insanların veya güneşi koç olan insanların sergilediği bazı genel özellikler var. Bunları kesinlikle yadsıyamayız. Ama güneş dediğimiz zaman mesela o insanın nereden yaşam enerjisini aldığını, egosunu nasıl tatmin ettiğini, kendini nasıl gururla ortaya koyduğunu veya neyi yaparsa gururlandığını ve gerçekten yaşamak için bir sonraki gün için enerji bulduğunu anlıyoruz. Ama bu demek değil ki bütün koç burçları ustalla aynı yaşam enerjisini aynı şeyden alıyor. Yani koç burcu evet girişimcidir ve ustal girişimcilikle ilgili bir iş yapacaktır eşitliğini sağlayamıyoruz.
Evet. Evet.
Yani
çünkü orada
bunu
başka konjonktürler
bir yıl bir şey
oluyor. Artı az önce konuştuğumuz gibi zaten güneş dışında
bir
etkili olan
etkili
başka şeyler
var.
De var.
Yani güneşin pozisyonundan o günkü gezegenlerin hareketiyle birlikte bir şeyler giriyor hayatımız.
Çok kompleks bir olayı
çok
basitleştiriyoruz. Yani 12 tane mi yıldız var astrolojide?
12 tane burç var.
12 burçla sen çok kompleks bir hayatı açıklamaya çalışıyorsun. Olmuyor tabii.
Olmuyor. O yüzden herkesin kendi hayat hikayesini anlatabilmek için doğum haritalarını, yani doğdukları anki gökyüzünün pozisyonunu alıp Hem bugüne taşıyoruz, progres ediyoruz, hem işte şu anki gezegenlerin pozisyonlarını üstüne koyarak bir şeyler, yorumlar katıyoruz. Bir yanı teknik var tabii ki. Teknoloji ilerledikçe astrolojide de sadece el yordamıyla bulunan eski istatistiki teknikler değil, modern astrolojinin de ilerlediği Batı astrolojisinin farklı teknikleri ortaya çıkmaya başlıyor.
Anladım. Peki şimdi hep bu programda da konuştuğumuz bir şey, yani astrologluk da yapay zeka ile ortadan kalkabilecek bir iş mi? Bunların hepsini, çünkü aslında söylediğim veriyi yapay zeka beslemek çok kolay. Tabii benim hayatımı anlaması lazım yapay zekanın.
Evet. Yani orada yine hala bir human touch, bir insan dokunuşu gerektiren bir şey var. Yani şu anda hali hazırda çok iyi çalışan, hatta telefonla böyle parmakla aplikasyon indirdiğin çok iyi çalışan yapay zeka programları var. Yani ben de dahil olmak üzere diyeyim.
Evet.
Birçok astroloğun da bunları kendi hayatlarını tutuyor mu acaba diye böyle yandan kontrol ettiğine
tutuyor
de.
Tutuyor mu?
Yani şöyle günlük bizim gazetede yazdığımız, ben işte kaç sene akşam gazetesinde köşe yazarı olarak yani burs yorumlarını yazdım. Günlük yorumları çok güzel yapıyorlar. Çok güzel yapıyor.
Ama şimdi o günlük yorumlarda da yani öyle bir şey yazıyorsun ki tutmaması mümkün değil. Yani orada birazcık kabiliyeti de var, değil mi?
Yani orada şöyle bir şey var. Özellikle yükselen burca göre yazıldığı için herkesin kendi yükselen burcunu çünkü haritayı şey yapabilmen mümkün değil yani. Senin güneşin evet Koç burcunda ama senin 3. evinde mi 5. evinde
onların
mi?
Hiç, evet.
Yani
şeyi biliyor musun?
Ona göre.
Türkiye'de kaç kişi burcunu biliyor? Kaç kişi, ya da yüzde olarak söyleyelim. Kaç kişi yükselen burcunu biliyor? Hiç böyle bir burcunu herkes biliyordur bence. %90'ın üstündedir. Bir çok
yani,
yaygın bir
büyük
bilgi.
Büyük bir ihtimalle. Evet. Çünkü son zamanlarda özellikle son birkaç senede pandemiden sonra diyelim.
Evet, astroloji yani, çok moda oldu.
Çok moda oldu çünkü pandemi hiç kimsenin öngöremediği, beklentiler dahilinde olmayan, istatistiki bilgilerin içerisinde olmayan bir dönem açtı.
Doğru.
O yüzden herkes
siyah
kendi...
Siyah kuğu deniyor ya buna, yani öngörülemeyecek olaylardan biri.
Evet, o yüzden insanlar kendi yaşantılarında öngörülebilir olanı tercih ediyorlar.
Evet, tabii.
Zaten astrolojinin de en önemli fonksiyonu bu.
Öngörülebilirlik
sağlamak.
Tabii
bu yüzden
şeyi
popüler
bulmak
oldu
da şöyle bir sıkıntı var. Bilmiyorum onu yaşıyor musun? Yani yükselen burç dediğin zaman işin içine saat falan giriyor.
Evet.
Onu çoğu kişi bilmiyor.
Sabaha karşı ezan vakti.
Yani benim babam tam doğum tarihini bilmiyordu. Ya yani yazıyor bir şey ama ne kadar doğru bilmiyoruz.
Tabii. Yani bizim ülkemizde şöyle bir avantaj var. Yani arada birkaç jenerasyonda bir gap var. Şimdi
bizim jenerasyonumuz da bilir. Herkes.
Bizim jenerasyonumuz biliyor. Bir önceki jenerasyon diyebileceğimiz yani 70'ler ve 50'ler arası doğanlarda bir kopukluk var. Ondan öncekiler de biliyor.
Allah Allah, niye?
Ondan öncekiler niye biliyor? Çünkü yıldızname kadılar tarafından çıkartılan, çünkü en üst seviye okumuşlar ve matematik bilgisi olanlar o zamanlar orada. Bizim çocuğumuz yaşayacak mı yaşamayacak mı? İnsan ömrü çok kısa. Kaç tane çocuğum var? Hangisine yatırım yapayım? Hangisini yaşatmak
daha
için
orada
çaba
o şey gibi istatistiki bilgiye ihtiyacı vardı
ihtiyacı
yani.
İhtiyacı varmış. Evet, yani Osmanlı'da böyle bir anne baba belki
tabii,
de yani.
Tabii.
O yüzden hep dini kitap hangisiyse evde, Kur'an, Tevrat, artık İncil neyse, arkasına doğan çocukların saati, doğduğu gün yazılırmış. Şimdi bu
ihtiyaç ortadan kalkınca bir şeye uğruyor.
İhtiyaç ortadan kalkmak değil aslında ama göçlerle ve kültürün kaybolmasıyla ve inkarla aslında.
Evet.
Yani hani o arada bir apolitik ve
dönem var. Bir de şey var. Şimdi mesela dönem. Eski zamanda yani şöyle benim babamların doğduğunda çok çocuğu olan aileler bunu kaydını tutamıyor çünkü çok var. Yani unutuyor.
Evet.
Şimdi bir tane iki tane olunca zaten hatırlar. Değil mi anne? Kaçta doğduğunu hatırlar ya.
Vallahi
o kadar da şey değil.
Hatırlamayanlar var.
Var mı? Gerçekten.
Yani bir tane olup da 9 civar mıydı acaba doğru falan diyenler bile oluyor. Neyse sonuç olarak biz bunu şu anda nispeten daha kolay bir şekilde yani doğum tarihi doğru ise kişinin ve yaklaşık bir aralık varsa
bulabiliyoruz.
Bulabiliyoruz. Çünkü bizim hayatımızda şimdi artık bir yazılım kullanıyoruz ve o yazılım bize aynı senin doğum gününe geri götürdüğü gibi başka bir tarihe de geri götürebiliyor. Yani o günkü pozisyonları gözlemleyebiliyoruz. O zaman ne oluyor? Bizim elimizde şöyle bir data var. Bir başlangıç noktası var. Yaklaşık bir X. X eksi 1, hmm, X artı 1 civarında anladım. Bir şey olabilir.
Sonra sen oradan çiziyorsun artık.
Evet, ben oradan diyorum ki şu tarihte if bu tarihte bir ameliyat geçirdiyse bu kişi... Hmm. O zaman x eksi 1'e doğru mu gideceğim, x artı 1'e doğru
anladım
mu gideceğim?
Bayağı burada bir matematiksel bir yakınsama.
Tabii.
Ya kolay bir iş değil bu yani. Böyle değil. Çok bilmeyen cahil insanların atıp tutabileceği
yok.
Bir alan değil.
Değil.
Ne nasıl görüyorsun televizyonda konuşan astrologlar yani? Biliyorlar mı bu işi, bir kısmı böyle atıp tutuyor mu?
Yani çok uzun zamandır televizyona çıkan arkadaşları izlemiyorum diyeyim. Ama Türkiye'de iyi astrologlar var.
Var, anladım. Var.
Yani bizim hepimizin gözünün önünde olduğu, işte en çok tıklanan diye baktım. Hı-hı. Ama tabii ekol farkı var diyeyim. Yani hı-hı, ben daha...
Ha, bu işte de ekoller
tabii,
var.
Tabii tabii.
Daha matematiksel olanı
daha
var.
Daha sanatsal bakan, işte...
anladım.
Horoskop küreme bakıyorum, kıvamında davrananlar da var.
Anladım.
İşin tamamen... Full istatistiki şeyi ortaya koyan, yani işte savaşta olabilir, depremde olabilir, yangında olabilir, hastalıkta çıkabilir falan gibi böyle bütün hikayeleri ortaya koyanlar da var. Tek bir senaryoyu ortaya koyup kesin bu olacak diyenler
diyen de var.
Var. İşte bu determinizm falan gibi şeyler.
Anladım.
Bu bir süre sonra bu kadar çok göz önünde olarak hikaye anlatıyor olmak veya geleceğe yönelik evet. Öngörüleri hikayeleştirmek birazcık ego
şeyine yol açıyor.
Yol açıyor.
Tabii
yani,
egonu şişiriyor. Çok ilgi oluyor. Evet.
Yani,
çok da zor bir şey geleceği öngörmek.
Burada sapmalar yaşayabiliyor. Yani bu tüm dünyadaki bütün astrologlar
öyle
için
mi?
Geçerli bir şey tabii ki. Sadece Türkiye'deki astrologlar
bu
için
işte
değil.
Bu işte para var mı? Kazanılabiliyor mu?
Tabii.
İyi para kazanılabiliyor yani. Tabii. İyi
yani,
astrolog olursan.
İyi astrolog olursan kazanırsın.
Türkiye'de de.
Türkiye'de de. Ama tabii bütün mesleklerde olduğu gibi en önemli konu hiçbir zaman öğrenmeyi bırakmamak.
Bırakmayacaksın. Evet. Ve
çünkü
gelişiyor.
Bu işin var, yeni yazılımlar gelişiyor. Bir de yani kendi geliştirmek istiyorsan yabancı kaynakları ve yabancı astrologların yeni söylemlerini takip ediyor olman lazım. Ne kadar çok dil biliyorsan, çünkü her astrolog da dil bilmiyor. Sadece
doğru.
İngilizce bilmek de
doğru.
Yetmiyor.
Doğru.
Böyle onların yaptığı farklı yorumların ne olduğunu takip edebiliyor olmak lazım. O
en,
yüzden bu iş biraz
en
takip.
En gelişmiş olduğu ülke neresi astroloji?
İngiltere.
Öyle mi?
Tabii.
Allah Allah, niye acaba?
Yani her türlü öngörünün
evet,
merkezi.
Evet doğru, adamın intelligence'ı da çok iyi, istihbarat da çok iyi.
Evet yani MI6-7 astroloji orada da bir yani tabii ki işin şakası MI6-7.
Ama Amerika değil, İngiltere.
Ama, evet. İngiltere,
Çin'de falan var mı? Ya da Çin astrolojisi falan diye ayrı bir şey mi var yoksa?
Çin astrolojisi tabii ki.
Ha.
Hint astrolojisi. Şimdi bu işin,
bunlar ayrı.
Tabii tabii. Hint astrolojisi. Batı astrolojisi ve Çin astrolojisi olarak üçe ayrılıyor aslına bakarsan. Ve Batı astrolojisi de klasik astroloji ve modern astroloji
diye
olarak
ayrılıyor.
Ayrılıyor. Hint astrolojisi hala en ruhani boyutu olan, Çin astrolojisi geleneksel öngörülerini devam ettiren.
Anladım.
Batı astrolojisi de ve yani Batı modern astroloji de en yeni tekniklerin uygulandığı ve teknolojinin en altyapı sağlayabildiği alan olarak adlandırılıyor.
Bizim konuştuklarımız hep Batı değil mi? Yani Koç burcu bilmem ne.
Evet.
Anladım.
Yani hepsinde, diğerlerinde de Koç burcu var.
Hmm.
Ama farklı bir zaman dilimi veya farklı bir pozisyona
girebiliyor.
Tekabül
anladım,
ediyor.
Anladım. Anladım. Vallahi çok enteresan bir şey oldu. Umarım dinleyicilerimiz de beğenmiştir.
Evet.
Tahmin ediyorum birçoğu için çok yeni bilgiler ve hayatı sırlarını anlama açısından değişik bir perspektif oldu.
Aslında senin daha önceki bölümlerde İhsan
evet,
Ergen'le yaptığın
evet.
bölümde de çok benzer şeylerden
doğru,
bahsetmiştin.
Doğru.
Yani astroloji,
doğru.
Astrolog gibi bir dönemlerden, hayatın döngülerinden
doğru,
bahsetmişti.
Doğru.
Ayrıca Sertaç'la yaptığım bölümde
bölüm.
De
o zaman
bir şeyler vardı.
Değerli dinleyicilerimize bu iki bölümü de Ayşegül'le yaptığımız bölümle beraber dinlemelerini tavsiye edelim. Onları da linklerinde ayrıca yorumlara koyarız. Çok teşekkür ediyorum Ayşegül.
Ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyiciler, arayı çok açtık. Biliyorum, sizlerden özür diliyorum. Ben bu podcast'i genelde arkadaşlarımla yapıyorum. Arkadaşları da tabii ayarlamak zor oluyor. Her zaman beceremiyoruz. Biraz ben de bu aralar yoğundum. İnşallah bu özleme son vereceğiz. Daha düzenli şekilde yapacağız
İnşallah.
Podcast'imizi.
Özlediniz.
Çok teşekkürler.
Görüşmek üzere.